Ayrım 36.
Kanıt kabaca şudur. Yağmur yağıyor gibi bir önerme kimi kez doğru, kimi kez yanlıştır. Fakat 2 kere 2 4 eder önermesi daima doğrudur. Özle ilgili bütün anlatımlar daima doğrudur ya da hiç doğru değildir. Varlıkla ilgili olanlarsa böyle değildir. Daima doğru önermelere bitimsiz ebedi doğruluklar adı verilir. Kanıtın özü şudur. Doğruluklar bu zihinsel varlığı içerdiklerinden bitimsiz doğruluklar bitimsiz zihinden bir parçadır. Ölümsüzlüğü ideyaların ebediliğinden türeten Platon'da da buna benzer bir kanıt vardır. Leibniz, zorunsuz doğruluklar için bitimsel, nihai nedenin zorunlu doğruluklarda bulunması gerektiğini savunur. Buradaki kanıt, kozmolojik kanıttaki gibidir. Bütün, zorunsuz dünya için bir neden olmalıdır. Bu nedenin kendisi zorunsuz olamaz, bitimsiz, ebedi doğruluklar arasındadır. Var olanın nedeni kendi başına var olmalı. Böylece ebedi doğruluklar bir bakıma var olmalı. Sadece Tanrı'nın zihnindeki düşünceler gibi var olabilir onlar. Bu kanıt gerçekten kozmolojik kanıtın bir başka türlüsü. Bununla birlikte daha ileri bir doğruluğun kendisini kavrayan zihinde var olmasının pek söylenemeyeceği biçimindeki bir karşı duruşu açıktır. Önceden kurulu düzenle ilgili kanıtsa, Leibniz'in ileri sürdüğü biçimde sadece tümü evreni yansıtan, dışı açık olmayan monadlar kabul edenler için geçerli bu kanıt şudur. Bütün saatler herhangi bir nedensel karşılıklı etkiye girmeden zamanı gösterdiklerinden onların tümünü ayar eden bir varlık olmuş olmalıdır. Güçlük bütün monatlar bilimini kuşatıcı türden, monatların karşılıklı etkisi yoksa onlardan biri bir başkasına ilişkin olduğunu nasıl bilecektir? Evreni yansıtır gibi görünen salt bir düş olabilir. Leibniz haklıysa salt bir düştür o. Hemen bütün monatların aynı zamanda benzer monatlara sahip olduğunu ileri sürmekle hayalperest davranan Leibniz, Descartes'çılığın ilk zamanları dışında hiç de güven verici görülmemiştir. Tasarıdan doğan kanıt. Leibniz'in kanıtı bununla birlikte onun tuhaf, özel metafiziğinden sıyrılabilir ve tasarıdan doğma kanıt adı verilen kanıta dönüştürülebilir. Tasarıdan doğma kanıt, bilinen dünya gözden geçirildiğinde kör doğal güçlerin ürünü olarak USA akla uygun biçimde açıklanamayan yüce bir amacın belirtileri sayılabilirse USA daha uygun gelecek. Öncülleri empirik olan ve vargıya, empirik çıkarımın bilinen yasalarına uygun olarak ulaşıldığını ileri süren kanıt mantıksal bir eksikliğe sahiptir. Onun kabul edilip edilmemesi sorunu böylece genel metafizik sorunlara değil nispeten ayrıntılı sorunlara çevirir dikkatleri. Bu kanıtlarla başkaları arasında önemli bir ayrım vardır. Bu ayrım, kanıt eğer geçerli ise Tanrı'nın bütün bilinen metafizik yüklemlere sahip olmasının gerekli olmadığını belirtir. Buna göre Tanrı'nın kadir-i mutlak, alim-i mutlak olması gerekmez. O sadece bizden çok daha büyük ölçüde bilge ve güçlüdür. Dünyadaki kötülükler onun sınırlı gücünden ileri gelmiş olabilir. Bazı modern tanrı bilimciler kendi tanrı görüşlerini biçimlerken bu olanakları kullandılar. Fakat aşağıda inceleyeceğimiz Leibniz'den uzaktır bu düşünceler. Leibniz felsefesinin bir özelliği. Bu felsefenin en karakteristik özelliklerinden biri pek çok olanaklı dünya bulunduğu konusundaki öğretidir. Dünya eğer mantık yasalarıyla gelişmiyorsa olanaklıdır. Sonsuz sayıda olanaklı dünya vardır. Tanrı iyi olduğundan olanaklı dünyaların en iyisini yaratmaya karar verdi ve iyi ile kötünün en aşırısını içeren dünyanın en iyi dünya olduğuna karar verdi. Gerçi Tanrı hiçbir kötülüğün bulunmadığı bir dünya yaratabilirdi. Fakat o dünya, bu dünya kadar iyi olmazdı. Çünkü kimi büyük iyiler, büyük kötülerle anlaşılır. Basit bir örneklemeye başvurarak, sıcak bir günde içeceğiniz bir bardak soğuk suyun size önceki susuzluğun acıyla dolu da olsa katlanmaya değer olduğunu düşündürecek bir zevk vereceğini söyleyebiliriz. Susuzluğun acılığı olmasaydı sonraki zevk bu denli büyük olmayacaktı. Tanrı bilim için önemli olan bu örneklemeler değil, günahın özgür istemle olan ilişkisidir. Özgür istem büyük bir iyi. Ama Tanrı için özgür istemi bağışlamak ve aynı zamanda günah olmamasını buyurmak olanaksızdı. Böylece Tanrı, Adem'in elmayı yiyeceğini ve günahın kaçınılmaz olarak cezayı da birlikte getireceğini gördüğü halde özgür kılmak istedi insanları. Sonuçta ortaya çıkan dünya, kötülük içerse de olanaklı başka bir dünyaya göre içinde daha çok iyilik bulunduracaktır. Dünyamızda iyilik, kötülüğe üstün gelecektir. Bu bakımdan dünyamız olanaklı dünyaların en iyisi. Dünyamızın kötülükleri Tanrı'nın iyiliğine hiçbir karşı kanıt getirmez. Görünüşe bakılırsa bu kanıt Prusya kraliçesini tatmin etmiş olmalı ki onun serfleri kötülüğün acısını çekerken kraliçe hazretleri iyiliğin safasını sürmüştür. Büyük bir filozofun bu tür bir davranışın doğru ve yerinde olduğunu temin etmesi doğrusu erinç huzur vericiydi. Leibniz'in kötülük sorununu çözüşü, onun tanınan öbür öğretilerinin çoğu gibi mantıksal olarak olanaklı ve de doyurucu değildi. Bir manikeosçu, mevcut iyi şeyler sadece kötülerin yükselmesine yaradığı için bu dünyanın olanaklı dünyaların en kötüsü olduğunu savunabilir. Dünyanın iyi olan özgür istemi, kötü olan günahı ortaya çıkartmak üzere serbest bırakmış kötü bir tanrımsı yönünden yaratıldığını ve günahın kötülüğünün özgür istemin iyiliğine ağır bastığını söyleyebilir. Manikeosçu'ya göre kötülerce cezalandırılsın diye erdemli kişiler de yaratmıştır tanrımsı. Erdemli kişinin cezalandırılması öyle büyük bir kötülüktür ki bu iş dünyayı hiçbir iyinin var olmaması durumundan daha kötü yapar. Tanrımsının erdemlileri cezalandıracak bir düzen kurmasının nedeni budur. Yani dünyayı iyice kötü yapmaktır. Fantastik bulduğum bu kanıyı savunuyor değilim. Sadece onun Leibniz'in kuramından daha çok fantastik olmadığını söylemek isterim. Halk evrenin iyi olduğunu düşünmek ister. Bu iyiliği ispat edecek iyi kanıtlara karşı yumuşak, güler yüzlü, onun kötü olduğunu ispat edecek kötü kanıtlara karşı serttir. Gerçekte doğallıkla dünya gerçekte kısmen iyi, kısmen de kötüdür ve bu açık olgu yatsınmadıkça kötülük sorunu diye bir sorun yoktur. Gizli felsefe. Şimdi Leibniz'in gizli felsefesine geliyorum. Onun halk için yaptığı açıklamalarda neden isteksel ya da fantastik görülen yanlar bulunduğunu gizli felsefesinden anlarız. Ayrıca gizli felsefenin kamuca bilinmesi durumunda Leibniz öğretilerinin daha az kabul edilmiş olacağı sonucunu veren yorumu da yine burada çıkar. Şurası dikkate değer. Leibniz kendinden sonraki felsefeciler üzerine öylesine etki yapmıştır ki onun çok geniş hacimdeki el yazmalarından seçmeler yaparak yayımlananlar Leibniz sisteminin kabul edilen yorumuna destek parçaları alıp başkalarına önemsiz diye bir yana atmışlardır. Oysa bir yana atılanlar Leibniz'in görünmek istediğinden daha derin bir düşünür olduğunu ortaya dökmektedir. Onun gizli öğretisini anlamak için dayanmamız gereken metinlerden çoğu önce Louis Couturat tarafından iki kitap halinde yayınlanmıştır, 1901 ya da 1903. Couturat'ın yayınladığı kitaplardan biri Leibniz'in şu sözleriyle başlamakta. Felsefemi büyük çapta geliştirdiğim yer burasıdır. Yine de hiç kimse filozofun ölümünden 200 yıl sonrasına kadar onun yapıtlarını basılmaya değer görmedi. Gizli felsefenin bir bölümü olan Arno'ya mektupların 19. yüzyılda yayınlandığı gerçi doğrudur. Arno'nun bu mektupları aldığında cesaret kırıcı sözler ettiğine ilk işaret eden bendim. Şunları yazmıştır Arno. Bu mektuplarda beni ve aşağı yukarı bütün insanları ayağa fırlatacak öyle çok şey buldum ki dünyanın hemen yatsıyacağı şeyleri yazmanın ne yararı olabilir kestiremiyorum. Kuşkusuz bu düşmanca kanı Leibniz'i felsefi konulardaki gerçek düşüncelerini gizleme politikasına götürmüştür. Descartes, Spinoza ve Leibniz felsefesine temel olan töz kavramı mantıksal olan özne ve yüklem kategorisinden türemiştir. Bazı sözcükler hem özne hem yüklem olabilir. Söz gelimi gök mavidir, mavi bir renktir denebilir. Başka sözcükler, özel adlar bunun en açık örneğidir. Asla yüklem olarak görülmezler, sadece özne olurlar. Ya da bir ilişkinin terimlerinden biri olabilirler. Böyle sözcüklerin tözleri gösterdiği ileri sürülür. Tözler bu mantıksal karakteristiğe ek olarak Tanrı'nın kadir-i mutlak sıfatıyla ortadan kaldırılmadıkça zaman boyunca sürdürürler varlıklarını. Tanrı'nın hiçbir zaman hiçbir tözü ortadan kaldırmadığı anlaşılmakta. Her doğru önerme ya bütün insanlar ölümlüdür gibi genel ya da Sokrates ölümlüdür gibi tikeldir. Genel önermelerde bir yüklem öbürünü içerir. Tikel önermelerde ise yüklem öznede bulunur ve yüklemin gösterdiği nitelik öznenin gösterdiği töz kavramının bir parçasıdır. Sokrates için olup bitenler Sokrates'in özne olduğu bir önermede ileri sürülebilir. Olup biteni tanıtlayan sözcükler yüklemdir. Bütün bu yüklemler birleşip Sokrates kavramını biçimler. Bu anlamda o yüklemler zorunlulukla Sokrates'e ilişkindir. Onların doğru olarak ileri sürülemeyeceği bir töz Sokrates olamaz, başka biri olabilir. Leibniz ve mantık. Leibniz yalnız kendi alanı için değil, metafiziğin temeli olarak da mantığa sağlam biçimde inanıyordu. Matematik mantık çalışmasına girmişti. Onlar yayınlansaydı, eni konu önemli olacak, Leibniz matematik mantığının kurucusu sayılabilecekti. Ve bu bilim gerçekte olduğundan 150 yıl önce ortaya çıkmış bulunacaktı. Çalışmaların yayımlanmasının nedeni Aristoteles'in tasım öğretisinde yanlışlar olduğunu ortaya koymasıdır. Leibniz'in Aristoteles'e saygısı yayını engelledi. Sonuçta yanlışların kendisine ait olduğunu sandı. Asıl yanlış buydu. Bununla birlikte yaşantısı boyunca Karakteristika Universalis adını verdiği bir tür genelleştirilmiş matematik bulma umudunu yaşatmıştır. Bu matematikle düşüncenin yerine hesap geçecekti. Eğer böyle bir matematiğe sahip olsaydık, diyor Leibniz, metafizikte ve ahlakta geometri ve analizdeki gibi usa vurma yetkimiz olacaktı. Örneğin iki filozofun anlaşmazlığı, iki muhasebecinin anlaşmazlığından farksız olacaktı. Filozofların ellerine kalemlerini alıp birbirlerine isterlerse tanıklık edecek birinin huzurunda haydi hesap edelim demeleri yetecekti. Felsefesini iki mantıksal öncüle dayandırmıştı. 1. Çelişme ilkesi, 2. Yeter neden ilkesi. İki öncülde yüklemin öznede içerildiği analitik önerme görüşüne dayanır. Söz gelimi bütün beyaz insanlar beyazdır önermesi analitiktir. Yeter neden ilkesi ise sadece gizli sistemde vardır. Bütün doğru önermelerin analitik olduğunu belirtir. Bu olgularla ilgili empirik önermeler sayabileceğimiz anlatımlara da uygulanabilir. Eğer bir yolculuk yapıyorsam, ebediyetten bu yana benim kavramım, bir yüklemim olan bu yolculuğu içermiş olmalı. Bireysel bir tözün ya da eksiksiz bir varlığın yapısı kendisinden bütün öznenin, bütün yüklemlerinin çıkarılabileceği ya da kendisi aracılığıyla bütün öznenin, bütün yüklemlerinin anlaşılabileceği bir derecede eksiksiz bir kavram olmalıdır. Kavramın yüklendiği öznedir sözü edilen. Ancak örneğin Büyük Aleksandros'a ilişkin hükümdarlık niteliğinin özneden soyutlanınca bir birey için yeter ölçüde belirmediği ve aynı öznenin başka niteliklerinin hükümdar sözcüğünün kavramlarını içermediği anlaşılacaktır. Oysa Tanrı, Aleksandros'un bireysel kavramına ya da Aleksandrosluğuna bakmakla, Aleksandros'a doğru olarak yüklenen bütün yüklemlerin temelini ve nedenini fark eder. Bu yüklemler arasında söz gelimi, Aleksandros'un Darayuvahus, darayı ve porusu yenilgiye uğrattığını, doğal ölümle mi yoksa zehirlenerek mi öldüğünü, deneye başvurmaksızın a priori olarak bilir. Bunun için tarihe başvurmaz. Leibniz metafiziğinin temeli hakkındaki kesin anlatımlardan biri Arnu'ya yazılan bir mektupta çıkar karşımıza. Her doğru önerme hakkında sahip olduğum kavrama danışarak, zorunlu olsun olmasın, zorunsuz olsun, geçmişle şimdiki zamanla ya da gelecekle ilgili her yüklemin özne kavramında kapsandığını fark ediyorum ve bu konuda daha çok soru sormuyorum. Söz konusu sorun büyük öneme sahiptir ve esaslı biçimde belirtilmeye değer. Çünkü o, tinin, ruhun bir dünya olarak Tanrı dışında her şeyden ayrı ve bağımsız olduğunu, yani ruhun sadece ölümsüz değil, nüfuz edilmez olduğunu, tözü içinde kendisi için olup bitecek her şeyin izini taşıdığı sonucunu verir. Leibniz, tözlerin birbiri üzerine etki etmediği, fakat yansıyan evrene her birinin kendi açısından uyduğunu açıklayarak sürdürür sözünü. Karşılıklı etki söz konusu olamaz. Çünkü bir töz için vuku bulan kendi kavramının parçasıdır ve eğer töz varsa onun izleyeceği yol bitimsiz, ebedi olarak belirlenmiş demektir. Bu sistem açıkça Spinoza'nınki kadar belirgincidir, deterministtir. Arnold, Leibniz'in şu anlatımı hakkında dehşet duyduğunu söyler. Kişinin bireysel kavramı, onun başına gelecek olanı ilk ve son kez toptan içerir. Bu görüş, günah ve özgür istemle ilgili Hristiyan öğretisiyle uyuşamaz. Leibniz onu, Arno'nun kötüye yorduğunu görünce kamuya açıklamaktan dikkatle kaçınmıştır. İnsan için mantıkça bilinen doğruluklarla, deneyimle bilinen doğruluklar arasında bir ayrım olduğu doğrudur. Bu ayrım iki yolda çıkar ortaya. Önce Adem peygamberin başına gelenler her nedenle Leibniz için kavramdan çıkıyorsa da Adem'in varlığını eğer o yaşamışsa sadece deneyimle bulabilir. Sonra herhangi bir bireysel töz kavramı sonsuz ölçüde karmaşıktı ve onun yüklemlerini çıkarsama yolunda gerekli çözümleme sadece Tanrı için olanaklıdır. Bu ayrımlar yine de bilisizliğimiz ve zekamızın sınırlı oluşundandır. Tanrı için bilgisizlik ve zeka sınırlanması diye bir şey yoktur. Tanrı, Adem kavramını bu kavramın bütün sınırsız karmaşıklığı içinde kavrar. Böylece Adem hakkındaki bütün doğru önermelerin analitik olduğunu görebilir. Adem'in var olup olmadığını sadece Tanrı belirleyebilir a priori olarak. Çünkü Tanrı kendi iyiliğini bilir. Bundan da onun olanaklı en iyi dünyayı yaratacağı sonucu çıkar. Fakat o aynı zamanda Adem'in bu dünyanın bir parçasını biçimleyip biçimlemediğini de bilir. Böylece bilisizliğimiz dolayısıyla bilisizlikten hiçbir gerçek kaçış yoktur. Bununla birlikte daha ileri bir nokta da var. Acayip bir nokta. Çoğu zaman Leibniz, yaratılışı Tanrı'nın özgür aktı gibi alır ele. Tanrı isteminin bir denemesini yapmak istemiştir. Bu öğretiye göre bil fiil var olanın belirginleşmesine gözlem etki etmez. Tanrı'nın iyiliğinden gelmelidir o. Tanrı'yı en iyi olanaklı dünyayı yaratmaya götüren iyiliğinden gelmelidir o. Tanrı'nın en iyi olanaklı dünyayı yaratmaya götüren iyiliğinden ayrı olarak bir şeyin kendisinden çok başka olması için a priori bir neden yoktur. Kanıtlarda kimi şeylerin niye var olduğu, başkalarınınsa aynı olanaklıkla niye var olmadığı konusunda belli temele dayanmayan kuramlar bulunur. Bu görüşe göre var olmayan her şey var olmaya çabalar. Fakat bütün olanaklılar var olamaz çünkü onların tümü birlikte olanaklı değildir. A varken B de var olabilir. A olabilir, B de olabilir. Fakat ikisinin birden olması olanaklı değildir. İki ya da daha çok şey sadece onların tümü birden var olduğunda birlikte olanaklıdır. Leibniz, tinlerin yaşadığı, var olma çabası içindeki özlerin bulunduğu yaşama, doğma sınırındaki bir yerde bir tür savaş hayal etmiştir. Bu savaşla birlikte olanaklı olanlar birleşir ve bu birleşmelerden en büyüğü savaşı kazanır. Siyasal çatışmadaki en büyük baskı grubu gibi. Dahası Leibniz bu görüşü varlığı tanımlamanın bir yolu olarak kullanır. Şöyle der. Var olan kendisiyle uyuşmayan şeye göre daha çok şeyle uyuşan şey biçiminde tanımlanabilir. Yani eğer A adlı şey C, D ve E ile uyuştuğu halde B ile uyuşmuyorsa ve B sadece F ve G ile uyuşuyorsa tanıma göre B değil A'dır var olan. Tanrı'nın ve görünüşe göre yaratma aktının sözü yoktur bu öyküde. Var olan da yalnız sat mantık açısından belirlenmektedir. A'nın ve B'nin birlikte olanaklı olup olmadığı sorunu Leibniz için mantıksal bir sorundur. Bu şu demektir. A ve B'nin birlikte varlığı bir çelişme içerir mi? İşte bu mantıksal soru, kuramca birlikte olanaklı olan hangi grubun en büyük grup olduğunu ancak mantığın belirleyebileceğini ve ardından o en büyük grubu gösterir. Sonuçta o en büyük grup var olacaktır. Belki Leibniz yukarıki tanımın bir varlık tanımı olduğunu gerçekten ereklemiş, kastetmiş değil. Eğer o gerçekten bir ayraçsa, filozofun metafizik eksiksizlik, mükemmellik adını verdiği şey aracılığıyla popüler görüşlerine sağlanabilir. Metafizik eksiksizlik, anlaşılan varlığın niceliği anlamına gelmekte. Kesinlikle anlaşılmış olumlu gerçekliğin büyüklüğünden başka bir şey değildir o. Tanrı olanaklı ölçüde çok şey yaratmıştır. Leibniz'in boşluğu yadsıyışının nedenlerinden biri budur. Var olmak mı iyi, olmamak mı? Anlamadığım genel bir inancı var Leibniz'in. Var olmanın var olmamaktan daha iyi olduğu hakkındaki inanç. Çocuklar bu temelde anne ve babalarına minnet duymaya zorlanmıştır. Leibniz bu görüşü açıkça savunmuş ve onu Tanrı'nın olanaklı ölçüde bütün bir evren yaratma konusundaki iyiliğinin bir parçası saymıştı. Bu düşünce güncel dünyanın en geniş birlikte olanaklılar grubundan meydana geldiğini anlatır. Yeter ölçüde hünerli bir mantıkçı verildiğinde mantığın sadece verilen bir tüzün var olup olmayacağını kestirebileceği daha doğru. Leibniz özel düşüncesinde mantığı, metafiziğin açkısı, anahtarı olarak kullanan filozofların en iyi örneği. Bu tür bir felsefe Parmenides'le başlar ve Platon'un değişik mantık üstü önermelerin ispatında kullandığı ideyalar kuramında daha ileri noktalara varır. Spinoza da aynı tipten Hegel'de. Fakat onların hiçbiri gramer sentaksında gerçek dünya üzerine ilgili çıkarımlar yapmakta Leibniz denli ön planı tutmaz. Bu tür kanıtlama empirikliğin gelişmesi sonucu gözden düşmüştür. Dilden, dilsel olmayan olgular yönünde herhangi bir geçerli çıkarım yapılıp yapılmayacağı benim dogmatik davranmakta aldırış etmeyeceğim bir konu. Leibniz ve başka a priori filozoflarda gördüğümüz çıkarımlar tümü kusurlu mantığa dayandığı için geçerli değil. Bu tür eski filozofların düşündüğü özne yüklem varlığı bu ilişkileri bütünüyle bilmezlikten gelir ya da ilişkilerin gerçek olmadığını ispat için yanlış kanıtlar kullanır. Özne yüklem mantığını çokçulukla birleştirirken özel bir tutarsızlığa düşmekle suçlu Leibniz. Pek çok monat vardır önermesi, özne yüklem biçiminde değil çünkü. Tutarlı olmak için bütün önermelerin bu biçimde olduğuna inanan bir filozof Spinoza gibi, birci monist olmalı. Leibniz dinamiğe karşı ilgisi, uzanımın yinelemeyi, tekrarı içerdiği ve böylece onun tek bir tüzün yüklemi olamayacağı kanıtı dolayısıyla birciliği hayırlamıştır, reddetmiştir. Sonuç: Leibniz sıkıcı bir yazardır. Onun Alman felsefesine etkisi bu felsefeyi iddialı ve kuru yapmak yolunda olmuştur. Alman üniversitelerin egemen olan ardılı Wolf ve Kant'ın salt aklın eleştirisi Leibniz'de ilginç olan ne varsa kabul etmemiş ve kuru bir öğretici düşünceye yönelme biçimi ortaya koymuştu.